Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta da programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Programımız her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim.
Merhaba. Hocam yine gündem başlıkları bir hayli kabarık ama farklı bir gündemle başlayalım bu hafta programımıza. Bir vakıf insan, bir hayırsever iş adamı bu dünyayı terk etti, bu dünyadan göç eyledi. Merhum Abdullah Tivnikli abinin ardından bir şeyler söyleyelim öncelikle. Çünkü medeniyet coğrafyamızda Abdullah Tivnikli'nin attığı imzalar vardı. Bizim gönül dünyamızda, gönül coğrafyamızda bir şeyler olsun, bir şeyler yapılsın gayretinde olan bir insandı. Bu hafta onu ebediyete uğurladık. Onun ardından neler söylemek istersiniz? Medeniyet coğrafyamız açısından Abdullah Tivnikli ismi nasıl bir isimdi?
Öncelikle salı günü Hakk'ın rahmetine kavuşan Abdullah abimize Allah'tan rahmet dileyerek programımıza başlayalım. Dünya tarihi boyunca dönemsel olarak değişmekle birlikte insanların rağbet ettikleri farklı objeler olmuştur. Mesela Hazreti Peygamber döneminde şiir okumak, şairlik, edebiyat ve belagat çok revaçta olduğu için Kur'an o dönemde hepsini gölgede bırakacak nitelikte bir mucizevi bir belagatla gelmiştir.
Evet.
Şimdi günümüz dünyasına geldiğimizde ise para artık adeta her kapıyı açan bir anahtar konumuna gelmiştir. Toplumda da şöyle bir söz vardır. Hani bekara kadın boşamak kolaydır misali. İşte zengin olursam ben şöyle hayır yapacağım, ben zengin olursam şunu yapacağım falan diye insanlar hayal kurarlar ama parayı gördükten sonra da
evet.
En önce yakın çevrelerini değiştirirler. İşte Abdullah abimiz bu zenginliğin içerisinde onu bir araç olarak kendini ahiret azı yapacak şekilde bizim hayalimizin bile ulaşamayacağı uzak coğrafyalara, yani Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlardan, evet, hatta Amerika kıtasına varıncaya kadar dünyanın dört bir yanında mazlum, mağdur insanlara el uzatan bir şefkat, merhamet yönü var. Bir de entelektüel insan yetiştirme babından bu tür kurumların da desteklenmesi yönüyle bir hizmet boyutu vardır. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Günümüz dünyasında Allah yolunda böyle büyük miktarda malını sarf edebilmek can vermekten daha zor.
Evet.
Yani rahmetli Muradiye Vakfı'nın kurucu ve mütevelli heyeti başkanı Rıza Çöllü hocamızın bir sözünü şey yapayım, siteler esnafından yardım talep ettiğinde eski bir dostu demiş ki hocam seni severim, istediğin can değil ki vereyim demiş.
Evet.
Yani istediğin can değil ki vereyim. Yani böyle büyük meblağlarda bağışta bulunabilmek, bunu hayır yolunda, Allah yolunda harcayabilmek her baba yiğidin kârı değildir. Tekrar mekanı cennet olsun diyelim.
Peki, Allah rahmet eylesin inşallah. Bu tür insanların sayısı da artsın dünyamızda,
inşallah.
Gönül coğrafyamızda diyelim. Ve diğer gündem başlıklarına bakalım hocam. ABD'nin İran'a yönelik ambargosunun ikinci adımı geçen hafta itibariyle başladı. Ve bu ambargolardan Türkiye muaf tutuldu. Türkiye ile birlikte yaklaşık 8 ülke,
evet,
muaf tutuldu. İlk etapta İranlı 700 kişi ve kuruluş yaptırım listesine alındı. 8 ülke geçici muafiyet listesine alındı. 6 aylık bir süre tanındı. 6 ay sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. ABD'nin İran'a yönelik bu ikinci ambargosunu, ikinci adımını nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye ile İran ilişkileri açısından nasıl bir sonuç doğurur ve Türkiye bundan nasıl etkilenir? Gerçi muaf ama ilerleyen dönemlerde ne olur? Bunu sormak istiyorum,
evet,
ilk olarak.
Öncelikle Şubat 1979'da Hümeyni'nin o şahı devirip İran İslam Cumhuriyeti'ni kurduğu günden itibaren İran zaten bazen gevşek, bazen sıkı, ambargo,
evet,
altında olan bir ülke Amerika ve Batı toplumları tarafından. Hatta bizim bu Halkbank davası, bu Zerrab olayı vesaire, hep bu Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargo ve İran'dan aldığımız doğalgazın parasının İran'a transferi sırasında işte başımıza artan olaylar. Şimdi Trump döneminde bu ambargoyu Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın, bakın buranın altını çiziyorum, Birleşmiş Milletler kararı olmak tamamen Amerika'nın ve İsrail'in, evet, Netanyahu ile Trump'ın kafa kafaya verip biz bu anlaşmayı feshediyoruz dedi, bu nükleer, evet, anlaşmayla ilgili. Ve biz İran'a ambargo uyguluyoruz diyor. Şimdi bunu Fransa, İngiltere, Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri ve başta Türkiye olmak üzere Uzak Asya ülkeleri de bunlar zarar görüyorlar. Çünkü çok büyük meblağlarda anlaşmaları var. İran'dan petrol almaya göre ekonomisi endeksli mesela Güney Kore, Japonya, Tayvan gibi ülkeler de muafiyetin içerisindeler. Evet. Şimdi böyle bir durumda Amerika yaptım oldu diyor. İşte zaten bu yüzden şu anda dünyanın en büyük güvenlik tehdidi olarak Amerika gözüküyor. Yani bir zamanlar Amerika işte dünyaya öncülük yapmış, Birleşmiş Milletler'in kurulmasına vesaire, işte dünyada işte güvenliğin olması, işte sosyal refah vesaire diye söylemlerle ortaya çıkan Amerika bugün maalesef dünyanın başına en büyük bela konumuna gelmiş durumda. Şimdi Türkiye ile doğal gazla ilgili konuda pek şey yok. Petrol konusunda 6 aylık süreyle,
evet,
deniyor. Bakın 6 ay çok kısa bir süre. Yani
sonra ne olacak
değil mi? Diyelim ki Mayıs ayı geldi. Türkiye şu anda petrolünün yaklaşık yarısını İran'dan satın alıyor. Çünkü bu arz talep ve dünya, evet, piyasalarına göre biz de İran'a bu petrol karşılığında hatır sayılır miktarda mal satıyoruz. Ya bu şuna benzer. Türkiye parlamentosu bir karar alıyor. Amerika'nın Kanada'yla veya Amerika'nın Meksika'yla ticaretini kesmesini istemesi gibi bir şey.
Evet, yani tam da bu işte.
Aynen böyle. Mesela diyelim ki Arjantin için yani İran'a uygulanan ambargo pek bir anlam ifade etmeyebilir.
Evet.
Ama bizim sınır komşumuz, sınır ticaretimiz var. Aramızda boru hattı,
evet,
var. Doğalgaz akışı var vesaire. İşte bütün bunları üst üste koyduğumuzda birincisi bir meşruiyeti olmayan bir anlaşma. Peki nasıl uygulanabiliyor derseniz dünyada Bretton Woods anlaşmasıyla birlikte 1970'li yıllarda dolar altına endeksliydi. Ondan sonra Amerika yine orada bir kovboy edasıyla bunu kaldırmıştır. Ve sınırsız dolar basma,
evet,
hakkı ve özgürlüğü var. Dolayısıyla doları basıyor, bütün dünyayı dolara boğuyor. Arkasından da dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda. Ambargo şu şekilde işletiyor. Diyelim ki bir Fransız şirketi, Total yahut da diyelim ki bir Alman veya bir Japon firması diyor ki eğer sen İran'la iş yaparsan diyor bütün Amerika'yla olan bağını kopartırım diyor. Şimdi adam bakıyor İran'la 500 milyon dolarlık anlaşması varsa, Amerika'yla 2 milyar dolarlık ticareti var. Diyor İran'ı tercih edersem öbür taraftaki kaybım daha fazla.
Evet.
Mecburen yani şu anda dünya tüketiminin yaklaşık 1/3'ünü Amerika yapıyor. Yani 325 milyon nüfusuyla Amerika 7,5 milyarlık dünyanın tükettiğinin %30'unu tüketiyor tek başına. Yani Çinliler de Amerikalılar kadar tüketmeye kalsa dünyadaki doğal kaynaklar tükenir.
Evet.
Böyle bir insanları karşılıksız para basıp arkasından tüketerek tehdit ediyor. Yani senden almam diyor. Almadığı zaman da o büyük bir pazarı kaybettiğinizde batarsınız. Mesela, evet, Türkiye'de küçük ölçekli firmalar düşünelim. Böyle ürettiğinin 1/3'ünü sattığı bir firma dese ki senden mal almıyorum, adam ekonomisi sarsılır, hı hı, bir anda her şey allak bullak olur. Amerika bu şekilde tehdit ediyor. Yani şu an hukuki bir altyapısı yok bu ambargonun. Ama gelecek günlerde bu hamur çok su kaldıracak. Artık, evet, dünyadaki sadece Türkiye, Rusya değil buna karşı çıkan bütün dünyadan artık bu işin bir hukuksuz olduğuna dair sesler yükselmeye başladı. İnşallah, hı hı, başarısız olur diye ümit ediyoruz.
Evet. Amerika açısından önemli bir döneme işte geçildi geçen Salı günü. Amerika'da ara seçimler vardı ve bu seçimlerde bölünmüş bir kongre ortaya çıktı. Ve Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden Demokratlar aldı. Senato'da da Cumhuriyetçilerin çoğunluğu söz konusu. Böyle bir yapı ortaya çıktı. Bu Trump'ın işlerini nasıl etkiler? Bundan sonraki 2 yıl boyunca Trump neler yapabilecek ya da yapamayacak? Bu ortaya çıkan durum Türkiye-Amerikan ilişkilerine nasıl yansır?
Şöyle kısa bir bilgilendirme yapalım. Amerika'da bir yürütmenin başı başkan var. O 4 yılda bir seçiliyor. Bu ara seçimlerde ise 100 kişilik senatörler var. Bu 100 kişilik senatonun 51'ini kazandı.
Evet.
Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler.
Bunu büyük bir başarı
ve,
olarak değerlendiriyor.
Dolayısıyla bütün üst düzey atamalar, yani genelkurmay başkanından CIA başkanına kadar bütün atamalar falan bu senatonun onayıyla çıktığı için o yönüyle eli rahatladı. Fakat o Temsilciler Meclisi dediğimiz bizim Türkiye'deki Büyük Millet Meclisi'ne denk gelen 435 üyeli o Temsilciler Meclisi'nde ise çoğunluk Demokratlara geçti. Bir de Amerikan haritasına baktığımızda Amerika'nın ortası, yani büyükçe bir kısmı tamamen cumhuriyetçidir, ırkçıdır, yabancı düşmanıdır. Ama kenar bölgeler, yani batıda Kaliforniya, doğuda diyelim ki Florida'dan New York'a kadar olan hatta baktığımızda ise hep demokratların üstün olduğu. Çünkü orada yabancıların dünyanın birçok ülkesinden gelen insanların olduğu varsayılırsa onların da nüfus hızla artıyor. Yani göçmenler nedeniyle. Böyle bir harmoni söz konusu Amerikan nüfusunda ve seçim sisteminde. Fakat bu Temsilciler Meclisi'nin en büyük elindeki koz bütçe onlardan çıkıyor.
Evet.
Ve geçtiğimiz dönemlerde gördük Obama zamanında o Temsilciler Meclisi bütçeyi onaylamadığı için, yani diyelim ki müzedeki bir memur maaşını alamıyor, müze kapanıyor.
Evet.
Düşünün, yani devletin bütün
ülke kapanmıştı adeta,
ülke kepenk indiriyor ve Trump'ın önümüzdeki aylarda ve yıllarda, hatta bu yıl başından itibaren 2019 bütçesinin nasıl geçireceği konusunda da ben adeta bekle gör, bundan sonra en büyük Trump'ı bu bütçe konusunda demokratlar sıkıştıracak gibi geliyor. Sanırım bu da Amerika'nın o derin gücünün bir şeyi, senaryosu. Çünkü Trump biraz gemi azıya almıştı.
Hı hı.
Onu biraz dengeleme siyaseti gibi geliyor.
Evet. Şimdi bir taraftan da hocam Amerika terör örgütü ilişkileri nasıl ilerliyor, buna bakalım. İlginçtir, Münbiç de Türkiye ile ortak iş yapıyor, ortak devriye atıyor Türk ve Amerikan askerleri, ama bir taraftan da biz PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmiyoruz açıklamaları yükseliyor. En son James Jeffrey'den böyle bir açıklama geldi. Tabii bir taraftan da şöyle bir adım attı Amerika. PKK elebaşlarının başına ödül koydu. Yani onlarla ilgili bilgi verenlere ciddi para ödülleri koydu. Böyle bir adım atıldı. Ne demek istiyor Amerika Türkiye'ye bu adımla birlikte? Hem PYD ile iş tutmaya devam ediyor, hem Türk askeriyle ortak devriye atılıyor, hem de PKK'nın liderlerine yönelik, sözde liderlerine yönelik böylesine bir adım atıldı. Buradaki amaç nedir aslında?
Şimdi buradaki amaç birkaç şekilde açıklanabilir. Bunlardan bir tanesi, Amerika YPG'yi kendine burada ortak seçmiş taktik olarak ve onu meşrulaştırmak istiyor.
Evet.
Türkiye'ye karşı. İşte bu PKK ile YPG'yi ayrıştırarak, işte Türkiye'ye bak, işte bu terör örgütü elebaşılarının da ben işte yakalanması için vesaire ödül koydum gibisinden PKK ile YPG'yi ayrıştırıp YPG'yi meşrulaştırma operasyonu. Bu ilk akla gelen. Bir diğer konu, bu Kandil'de Murat Karayılan'dan Duran Kalkan'a kadar bu insanlar 60'lı yaşları devirdiler.
Evet.
Ve artık tekavüte ayrıldılar. Emekli olmaları gerekiyor. Sanki bunları
gözden
bir şekilde Amerika'ya götürüp orada bir emeklilik hayatı da söz konusu olabilir. Yani bu onlar için yakalanıp paketlenmek ödül de olmuş olabilir. Evet. Ama bir başka senaryoya göre ise yani hı-hı, değişik şeyler var burada.
Evet.
PKK kurulduğu günden bu yana Marksist, solcu ve Amerika'yı emperyalist, kapitalist olarak gören bir örgüt idi.
Evet.
Yani kurulduğu günden ta son işte Suriye'nin işgal Suriye'de iç savaş çıkıp da Amerika'nın orada DAEŞ operasyonuyla birlikte gelmesiyle bir müttefiklik ilişkisi oldu. Gerçi çekiç güç marifetiyle Irak'ın kuzeyinde de ilişkiler evet, 90'lı sıkı yıllarda fıkıydı, sıkı fıkıydı ama hiç bu kadar olmamıştı.
Hı hı.
Şu anda işte çok değişik senaryolar var ama bunlardan en makul olanı YPG yaptığı yatırımı meşrulaştırmak istemesi
evet,
ve Türkiye sınırına yani dün basında çıktığı kadarıyla açıklıyorum. Amerika 22 tane irili ufaklı askeri üs kurmuş Suriye'nin kuzeyine. Bunun 20 tanesi Fırat'ın doğusunda, 2 tanesi de Membiç'te olmak üzere. Fakat bu üslerin yarıya yakını Türkiye sınırına çok yakın. Yani diyelim ki Ayn el Arab'da, hemen Akçakale'nin güneyinde Tel Abyad'da, yani şimdi Türkiye sınırından bakınca görülebilecek mesafeye Amerikan bayrağı çekiyor, üst kuruyor. DAEŞ'le mücadele etmek için gelen Amerikan birliklerinin veya koalisyon güçleri de o böyle de perdeliyorlar ya. Hı hı. Ne işi var Türkiye sınırında? Türkiye sınırında DAEŞ mi var vesaire? İşte Amerika bu kadar silahı, bu kadar şeyi İran'a göre dizayn ettiğini söylüyoruz. Arap ülkelerinden de o şekilde finansal kaynak buluyor ama bunun nihai hedefinin Türkiye'nin de içini karıştırmak olduğunu artık Sağır Sultan duydu. Ve Amerika bir çıkmaz yola girmiş durumda Orta Doğu'da. Çünkü evet, müttefik kim diye baktığı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, bunların hepsini toplasanız, çarpsanız, bölseniz Türkiye, İran ve Rusya'nın üçlü bir birlikteliğine karşı hiçbir şey yapamazlar. Tekrar evet, ediyorum yani Rusya, İran ve Türkiye bir blok oluşturduğunda karşı bloğun yapacak çok fazla bir şeysi yok. Onun için nihai hedefte Amerika'nın bir şekilde bu üçlü bloğu bozma adına hı-hı, Türkiye'yi kendi yanına çekmek isteyecektir ilerleyen dönemlerde. Evet. Sanırım şimdiye kadar yapmaya çalıştığı şey Türkiye'yi kanırtarak, yani içeride bir takım operasyonlar çekerek, yani evet, bu ta Gezi Parkı olaylarından bugüne kadar bir dizi işte Türkiye'nin içini karıştırmaya yönelik, hükümeti değiştirmeye yönelik operasyonlar hep bunun içerisinde sayabiliriz. Yani baktık kanırtarak, diz çöktürerek yapamıyorsa hı hı, bu defa bir takım tavizler vererek evet, bu yola gelmek zorunda. Çünkü o YPG teröristlerinin, PKK'lıların bu coğrafyada bir karşılığı yoktur. Bir koridor açıp Akdeniz'e ineceklerdi. İşte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla kesti. Ve ayrıca Akdeniz kıyılarını artık Laskiye'de, Tartus'ta hı hı, Rusya o bölgeye Amerika'nın da altın tepside sunmasıyla geldi, oraya yerleşti. Peki Amerika buradan öte nereye gidecek? Yani İsrail'in güvenliği de bir yere kadar.
Evet.
Dolayısıyla yani bir avuç evangelist ve siyonistin yönlendirmesiyle Amerika Orta Doğu'da her geçen gün biraz daha batağa doğru gidiyor. Yani kendinden beklenen büyük bir devletin yapabileceğinin
tam tersi
çok küçük işlerle uğraşıyor gibi bir his var. Bakalım, görelim. Mevla neyler önümüzdeki aylar, yıllar ama Türkiye'nin bu konuda çok kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Ve seçim öncesinde de ben inanıyorum. Yani mahalli seçimler öncesinde Türkiye evet, Fırat'ın doğusuna bir operasyon muhtemelen yapacaktır.
Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu cümlelerle bu bölümü noktalayalım değerli dinleyenler. İkinci bölümümüzde Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikte olacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Akabinde bu stüdyoda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündemi değerlendirmeye, arka planına ışık tutmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'da programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar dileyelim ve önemli bir gündem başlığıyla devam edelim hocam. Katar Emiri Asali bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre özel bir ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi Katar Emiri Asali ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geliyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel konuların ele alınması bekleniyor açıklaması yapılmış. Bu ziyaretin önemini konuşalım. Resmi bir ziyaret değil, özel bir ziyaret. Daha önce de bu Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımları sonrası oluşan o ortamda Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti Katar Emiri ve önemli anlaşmalara imza atılmıştı. Bugünkü bu ziyaretin önemi nedir, amacı nedir, neler söylersiniz?
Evet, biz coğrafya kaderdir diyoruz. Kuveyt'in ve Katar'ın olduğu Körfez bölgesinde Amerika, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerini İran'la korkutup bir sürü silah sattı geçtiğimiz dönemlerde. Bu da yetmezmiş gibi Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kışkırtmasıyla Katar'a abluka uygulandı. Evet. İşte bu abluka sırasında Türkiye'nin bir adeta yarma harekatıyla orada askeri üst kurma teşebbüsü ve asker sayısını arttırmasıyla Kuveyt buradan şimdilik paçayı sıyırdı. Ancak Türkiye'ye de ekonomik olarak bir operasyon çektiklerinde Ağustos ayında Kuveyt emirinin de 15 milyar dolarlık o söz bile yeter para gelmese. Biz 2001 krizinde bakın altını çizerek söyleyeyim 2001 krizinde Türkiye iflas ettiğinde IMF'den aldığımız toplam borç para 30 milyar dolar ve bunu da zaten ta 20 ay gibi bir uzun bir sürede verdiler sanırım o kadar geniş bir sürede ve 80 tane de böyle şart şurt faizle yalvar para verdi. Şimdi bir çırpıda size 15 milyar dolar parayı vaat etmesi bu da bizim paçayı sıyırmamıza, kurtarmamıza sebep oldu. Dolayısıyla karşılıklı bir bağımlılık esası ortaya çıktı ve Katar'a ilave olarak Kuveyt'te geldi. Güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı Türkiye'den, Türkiye ile birlikte. Yani açıkçası Amerika İran tehdidi olarak gösteriyor ama Katar'da Kuveyt'te Suudi Arabistan'ın bunları işgal etmesinden korkuyor. Nasıl ki Saddam bir ara Kuveyt'i işgal etmişti 3 Ağustos 1990'da arkasından işte Körfez harekatı oldu. Şu an bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın tavırları pek tekin olmadığı için bu ülkeler Türkiye'ye bir yanaşma eğilimindeler. Evet. Bu da Türkiye'nin lehine olan bir durum. Evet. Ve tarih boyunca da bakıyoruz Osmanlı'nın son dönemlerinde yani 1700-1800'lü yıllardan başlayıp Osmanlı'nın yıkılışına kadar olan dönemde hep böyle o Necid çölü bölgesindeki bugünkü Suudi Arabistan'ın olduğu yerlerde ve daha güneyde Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen tarafındaki emirlikler Osmanlı'ya isyan ederken Kuveyt ve Katar emirleri hep Osmanlı'dan yana tavır koymuşlardır. Yani bunun bir 100-200 yılda geriye doğru bir tarihin olduğunu bilmemiz lazım. Yani Kuveyt ve Katar'ı diğer Körfez ülkelerinden ayrı tutup yani Türkiye'ye daha yakın bir noktada olduğunu bilmekte fayda var. Yani hepsini aynı torbaya koymamamız gerekiyor.
Evet. Peki bu yaşananlar etrafında Mısır'ın rolünü nasıl konuşalım hocam? Çünkü Mısır'dan bir açıklama var. Darbeci Sisi İran'a savaş tehdidinde bulunuyor ve diyor ki İran'dan gelecek doğrudan tehditlere karşı ordunun Basra Körfezi ülkelerine sevk edileceğini söylüyor. Ve Körfez ülkelerinin askeri kolu gibi davranıyor. Bu ne anlama geliyor? Bunu konuşalım biraz da.
Şimdi Mısır Arap dünyasının kalbinde, merkezinde olan işte Asya ile Afrika'nın birbirine bağlandığı noktada 1 milyon kilometre karelik yüz ölçümü, 100 milyona yakın nüfusuyla da Evet. Yaklaşık 400 milyonluk o 22 Arap ülkesinin toplam nüfusu 400 milyon civarında. Bunun tek başına 100 milyona yakını Mısır'dan oluşuyor. Evet. Yani toplam Arap nüfusunun 1/4'üne yakını tek başına Mısır oluşturuyor. Hatta eskiden şöyle bir söz vardı. Mısırsız savaş, Suriyesiz barış olmaz diye. Mısır bu yönüyle Arap dünyasının, gerçi son yıllarda Suudi Arabistan'ın teknolojik silah üstünlüğü falan var ama yani kara ordusu olarak Mısır en büyük.
Evet.
Arap dünyasının ordusuna sahip. Ancak Mısır'ın ekonomisinin çok dışa bağımlı olması ve teknoloji ve silah olarak da Amerikan yardımlarına muhtaç olması sebebiyle işte bu Sisi'nin iş başına geliş sürecine baktığımızda da tamamen meşru bir iktidarı Batı marifetiyle devirip iş başına gelmesi ve finansman olarak gelen borç paranın Körfez, Suud, Birleşik Arap kökenli olması, silahın da Amerikan menşeili evet. olmasını dikkate aldığımızda bu bölgede İran'a karşı diyelim ki bir güç gösterisi yapılmak istendiğinde yani İran bu tehdidi sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan böyle bir şey söylese İran güler geçer.
Evet.
Dolayısıyla bunu biraz daha ciddiyet kazandırmak için Sisi marifetiyle söyletiyorlar. Buna bir de Pakistan'ı koysalar çok daha
güçlü
olacaktı ama Pakistan bu potaya girmedi. Girmediği için de başında boza pişirmeye devam ediyorlar Pakistan'ın.
Evet.
Yani oradaki terör hadiseleri, bombaların patlaması, iç kargaşa, kaos öyle kendiliğinden olan olaylar değil. Yani bu ülkeler sizden bir şey isterler. Dediklerini yaptığınız sürece onların adeta o bölgedeki emir eri konumunda olursanız ülkenize ne bomba patlıyor, ne asayiş olayı oluyor, nedense günlük gülistanlık. Ne zamanki siz hayır demeye başlarsanız hiç ummadığınız yerden ummadığınız evet. saldırılara karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O halde bu terör örgütlerinin ipi kimin elinde sorusu aklımıza geliyor ki hep işaretler
aynı yeri gösteriyor.
Yani Hümeyni rahmetli büyük şeytan derdi.
Evet.
Amerika için.
Evet. Mısır'dan uzaklaşmadan hemen orayla ilgili bir başka gelişme var. Onu da paylaşalım. Mısır burkayı yasaklamaya hazırlanıyor. Birçok Avrupa ülkesinde bu tartışılıyor ve yasaklanıyor. Şimdi de bunların arasına kamusal alanda burkanın yasaklanması noktasında Mısır bu tartışmayı yapıyor hocam. Bunun sebebi nedir?
Yani Fatih'in İstanbul'u fethi sırasında surları Macar Urban yardımıyla o günün en son model toplarına döktürüp surların böyle toplarla dövdüğü sırada Bizans'ın içindeki papazlar da meleklerin cinsiyetini tartışıyorlarmış. Evet. Şimdi Yemen'de insanlar açlıktan pençeleşirken, koleradan 21. yüzyılda insanlar ölürken İslam aleminin şu içinde bulunmuş olduğu durum Afganistan'dan Yemen'e, Libya'dan Suriye'ye,
evet.
Irak'tan Sudan'a kadar yani her tarafta bir parçalanmışlık, bir bu Akdeniz adeta mülteci evet. mezarlığına dönmüşken oradaki mültecilerin de %90'ı Müslüman insanlar. Bir dilim ekmeğe muhtaç olan bu insanların olduğu bir dünyada hiç başka derdimiz kalmadı evet. da burka mı bizim derdimiz yani?
Evet.
Yani bu tamamen abeste iştigaldir diyoruz ki Mısır toplumunda insanlar zaten yüzyıllardır onların geleneksel kıyafetleridir. Bu bana şunu hatırlattı. Taliban iktidara geldiğinde işte burka giydiriyor diye basın yayın organlarında evet. haberler çıkmıştı. Burkayı mecbur kıldı diye. Halbuki Afgan toplumunda o bir gelenekti. Hiçbir Taliban'ın zorunluluğu değildi. Ondan sonra Karzai geldiğinde de aynı şeyi giydi insanlar. Dolayısıyla bu giyim kuşam meselesi tamamen siyasi bir manipülasyon olarak kullanılıyor. Dönemsel olarak devreye sokuluyor. Her toplumun kendi bir geleneksel kıyafetleri vardır. Onlar yani o insanlar onu giyerler. Onun içerisinde de mutlu hissediyorlarsa öyle yaşarlar.
Evet.
Yani siz bir Avusturyalı birine, bir İrlandalı birine nasıl ki burkayı zorla giydiremezseniz, onların bir hayata bir bakış açısı varsa varsın. Kabil'deki insan, Kahire'deki insan da nasıl istiyorsa öyle giyinsin. Yani derdimiz evet. O mu bizim şu anda? Evet.
Tabii İslam dünyası bu tür tartışmalarla uğraşırken İsrail Meclisi de Filistinlilere idam konusunu gündeme getirmek için uğraşıyor hocam.
Şimdi burada çok önemli bir adım şöyle da. Bir ülkenin en doğal hakkıdır. Evet. İdam kararı alma. Mesela Amerika'da idam vardır. Hatta şöyledir. Texas'ta idam vardır ama diyelim ki başka bir eyalette yoktur. Bunu da anlayabilirsiniz. Yani bu mantıksız bir şey değildir. Kendi içinde bir doğruluk payı vardır. Mesela Türkiye idamı kaldırır ama bir süre sonra bakar ki toplumda böyle vahşice cinayetler işleniyor vesaire. Bunu caydırmak için tekrar idamı getirirsin. Evet. İsrail de idamı getirebilir. Burada bir problem yok. Peki problem nerede? Evet. İdam kararının Filistinlilere uygulanıp İsrail vatandaşlarına uygulanmaması. Evet. Problem burada. Yoksa bir ülkenin karar alır, o ülkenin iç hukukudur. İdamı serbest yapmak veyahut da kaldırmak o ülkenin tamamen meşru hakkıdır.
Evet.
Burada bunu biz kınadığımız idam kararı değil. Diyor ki Yahudiler arasında herhangi bir anlaşmazlık olduğunda veya işte öldürme vesaire... Yani iki Yahudi arasında bile idam kararı yok. Hele bir Yahudi Filistinliyi öldürmüşse hiçbir
sıkıntı yok.
Sıkıntı
zaten.
Yok. Ama Filistinliler arasında bir kendi aralarında bir husumet olmuşsa onlara idam var. İşte bu kabullenilemeyecek, akla durgunluk veren çifte standartlı ırkçı bir yaklaşım. Bunu bizim coğrafyadan diyelim ki Müslüman bir ülke yapmış olsa insanlar evet. Dünyayı ayağa kaldırır. İşte çifte standart her yerde olduğu gibi burada da kendini gösteriyor maalesef.
Peki zaten yargısız infazlar her gün evet. Yaşanıyor Filistin'de maalesef İsrail eliyle. Bir başka önemli noktaya bakalım hocam. Taliban da Afgan hükümeti doğrudan görüşmelere başlıyor. Rusya-Afganistan konulu barış konferansının ikinci turuna bugün ev sahipliği yapıyor. ve Taliban'la Afganistan hükümeti arasında ilk doğrudan üst düzey görüşmeler gerçekleştiriliyor. Önemli bir adım. Afganistan hükümeti konferansa Yüksek Barış Konseyi'nden bir heyet gönderecekmiş ya da göndermiş. Taliban da temsilcilerini göndermişler. Buradan bir sonuç çıkar mı, ne dersiniz ki bu daha önce de olumlu adımlar vardı bu yönde.
Şimdi Afganistan özelinde şunu söyleyelim. Biz üniversitedeki yıllarımızda Sovyetlerin Afgan işgali var idi. Bütün İslam dünyası yek vücut olarak Afgan cihadını desteklerdi.
Evet.
Hep gönlümüz o mücahitlerle
hatta katılanlar oldu buradan
evet,
değil mi?
Türkiye'den bile gidenler olmuştu. Şimdi Afgan direnişini biz alkışlarken ve dünya tarihine böyle örnek teşkil edebilecek kahramanlıklar gösterirlerken maalesef biz savaşta gösterdiğimiz bu kahramanlığı barış döneminde taçlandıramıyoruz. İşte Afganistan Sovyetlerin çekilmesinden sonra kendi içerisinde zaten nüfusun %40 civarında Peştulardan oluşuyor. Kuzeyde Tacikler var Tacikistan sınırında. Bir de işte Türkmenler, Hazaralar vesaire gruplar var. Özbek, Türkmen grupları. Yani Türk, Tacik ve Peştular üç ana etnik grup. İşte Türkmenlerin ve Özbeklerin lideri Dostum, Ahmet Şah Mesut Taciklerin lideri, Gülbettin Hikmetyar Peştuların lideriydi. Bunlar cihat meydanlarında kahraman iken barış zamanında birbirini boğazlayan insanlar haline dönüştü ve karizmalarını yitirdiler. Evet. Arkasından işte Taliban'ın iş başına gelmesi, sonra 11 Eylül hadiselerinden sonra Amerika'nın Afgan işgali, Amerikan işgalinden sonra Afgan işgali. Yani evet. Bir ülke düşünün ki 1979 yılından bu yana kadar hep işgal, savaş. Yani şimdi Afganistan'da bir kişi 1975 yılında doğmuş olsa veya evet. Yani 3 yaşında, 4 yaşındaymış o işgal. Yani 1975 ve daha sonra doğanlar normal bir ülke görmediler. Hep savaş, hep kargaşa, kaos ve yoklukların, kıtlıkların, evet. Faili meçhullerin olduğu bir dünya. Şimdi burada insanların giydiği burka mı, problem evet. olacak. Yani insanlar temiz suya ulaşamıyorlar. Eğitim imkanlarından mahrum oluyorlar. En önemlisi sokağa çıktığında, evet. çarşıya, pazara gittiğinde eşiyle çocuğuyla can güvenliği yok. Evine sağ dönme şeyi yok. İşte bunlara biz kafa yormak yerine böyle öz dururken kabukla uğraşıyoruz. Ve Taliban'la hükümet birliklerinin de belli bir noktada uzlaşması hepimizin dileğidir. Hı-hı. Çünkü biz akan kanın bir an evvel durması ve orada bir meşru devlet yapısının oluşması. Çünkü en kötü devlet yapısı bile devletsizlikten daha iyidir. Şu anda kimin elinin kimin cebinde olduğu belirsiz. Tıpkı Libya'da olduğu evet. gibi, tıpkı Suriye'de olduğu gibi Afganistan'da aynı olayı görüyorsunuz. Ve milyonlarca insan, başta Pakistan olmak üzere dünyanın dört bir yanına göçmen olarak geliyor. Hatta bizim evin karşısında bir inşaat yapılıyordu. Böyle karayağız çocuklar var. Sordum, Afganlıyız dediler. Yani orada demir evet. kesiyorlar vesaire. Yani Türkiye'de de kayıt dışı çalışan binlerce, on binlerce belki Afganistanlı mülteci var.
Öyle.
İşte bu yüzden baktığımızda bu kanın durması, barışın gelmesi en büyük temennimiz.
Evet, Pakistan'la devam edelim hocam. Pakistan'dan Türkiye'ye önemli bir davet var. Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser, Türkiye'nin Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesine katılmasını istemiş. Kayser, Pakistan Türkiye ile ilişkilerine önem veriyor ve yeni hükümet bu ilişkileri daha ileri taşıyarak güçlendirmek istiyor açıklamasında bulunmuş. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, kısa ismi SPEC. Önemli bir kuruluş mudur? Önemli bir koridor mudur? Ne dersiniz hocam? Türkiye'nin buraya davet edilmesi ne anlama gelir?
Şimdi büyük resme baktığımızda Pekin'den Londra'ya kadar giden 21. yüzyılın Çağdaş İpek Yolu projesi var. Hatta biz bunu biraz daha geniş düşünürsek Türkiye'nin 3. Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ortasından da raylar geçiyor evet. olması, Doğu Karadeniz yani Sarp sınır kapısından ta Bulgaristan sınırına kadar o sahil yolunun yapılmış olması, bunlar hepsi aslında bu İpek Yolu projesinin bir ileriye dönük birer cüzi, birer bölümü olarak düşünmemizde evet. fayda var. İşte buna en çok şiddetle karşı çıkan ülke de Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü kendisi boşa düşüyor. Atlantik hı hı. ekseni Pasifik'e kayıyor. Bu nedenle de işte Suriye'deki DAEŞ'lerin bir kısmının Afganistan'a transfer edilmesi. Yani Afganistan'da güya NATO marifetiyle Amerika Birleşik Devletleri güvenliği sağlamak üzere orada ama 2001'den bu yana nedense hiç güvenlik falan sağlanmadı. İşte çekiç güç marifetiyle Irak'ın kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturacaktı. Terör yuvası haline geldi. Yani şu anda Afganistan'daki kaosun, kargaşanın bir sebebi de bu sorunuzla bağlantısı evet. olması açısından söylüyorum. Bu koridor üzerinde güvenli bir ortam olmadığı imajını dünyaya vermeye hı-hı. çalışıyor Amerika. Ve artık ülkeler uçaklarıyla, tanklarıyla değil, istihbarat örgütleri marifetiyle yönlendirdikleri terör gruplarıyla evet. istediklerini elde etmeye çalışan bir dünya düzeni içerisindeyiz. Çünkü artık dünyada boru hatları, işte petrol ve doğalgaz boru hatları, stratejik madenlerin olduğu bölgelerde bir güvenlik olması gerekiyor. İşte bu terör örgütleriyle eğer siz istediğinizi elde edemezseniz oraya salıyorsunuz teröristleri.
Evet.
Yani bana yar olmasa size de etmem mesajıdır bu aslında.
Evet. Hocam, Çin'de, daha doğrusu Doğu Türkistan'da Çin zulmü giderek artıyor ve Çin Doğu Türkistan'daki güvenlik harcamalarını 3 katına çıkarmış. Bağımsız kaynaklar Pekin yönetiminin yeniden eğitim ya da mesleki eğitim adı altında 1 milyonun üzerinde Uygur Türk'ünü toplama kamplarında gözaltında tuttuğunu belirtiyor. Buna Türkiye'den de sivil toplum bazında büyük tepki var. Protesto gösterileri düzenlendi. Bu hafta Türkiye'nin çeşitli noktalarında Çin zulmü protesto edildi. Bu konuya biraz eğilelim istiyoruz. Neler oluyor Doğu Türkistan'da?
Şimdi aslında tam olarak neler olduğunu kimse bilmiyor. Yani çünkü Çin'de dünyanın değişik bölgelerinden farklı olarak özellikle işte Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki Doğu Türkistan dediğimiz Xinjiang, Uygur, Özerk bölgesinin olduğu kesimde işte Kaşgar, Yarkent, Hotan, Kulca, Urumçi gibi bu şehirlerde tam olarak neler olup bittiğini bilmek pek mümkün değil. İnternet erişimi falan da kısıtlı oralarda. Evet. Şimdi hal böyle olunca söylenenlerin bir kısmı böyle yalın gerçekler. Hı-hı. Bir kısmı abartı olabiliyor.
Evet.
Bir kısmı da bizim hayal edemeyeceğimiz derecede şiddet uygulamalardan haberimiz, evet, olmadığı da oluyor. Bunların hepsi birer vaka. Ancak kesin olan şu var. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Yakın bir gelecekte, yani dünyada hızla yükselen bir Çin ve enerji bulmak için Afrika'dan ta Latin Amerika'ya kadar fellik fellik dünyayı karıştıran bir Çin, mevcut ham madde deposu olan Doğu Türkistan'a ne özgürlük verir ne de bağımsızlık verir. Şu anda gerek Türkiye'deki Doğu Türkistanlıların, gerek dünyadaki sürgüne gelen insanların, gerek orada yaşayan Uygur Müslüman Türk kardeşlerimizin şunu bilmeleri gerekiyor. Böyle bir konjüktürde yapılabilecek şey mevcut kazanımlarını kaybetmemeleri.
Evet.
Çin hükümetiyle uyumlu olup kültürel haklarını talep etmeleri, yani bağımsızlık, Doğu Türkistan'ın özgürlüğü ve benzeri bu tür söylemler tamamen Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur halkının aleyhine ve onlara tekrar baskı, zulüm, eziyet olarak geri döner. Yani konjonktür gereği şu anda insanların mevcut kazanımlarını koruyucu, yani Türkiye'nin politikası da böyle olmalıdır diye, evet, düşünüyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler de veto hakkına sahip. Amerika'dan sonra dünyanın en büyük ordusu ve silahlı, evet, gücüne sahip ve enerji açlığı olan bir ülkenin enerji deposu kendi yönettiği bir bölgeye bağımsızlık vermesini düşünmek hayaldir.
Evet.
Bugünkü konjonktür, ama 10 yıl sonra dünya nasıl bir hal alır, nasıl bir noktaya gelir, evrilir, onu o zaman konuşuruz. Ama bugün yapılacak şey Uygurlar için, bu insanlara biz dua edeceğiz. Hı-hı. Elimizden geliyorsa buradaki insanlara yardım edeceğiz. Ama biz akademisyenler veya devlet adamları ise oradaki insanlara böyle hadin deyip özgürlük, bağımsızlık vesaire değil, onları Çin devletiyle aralarındaki sorunları giderip mevcut kazanımlarından geriye gitmemenin yollarını aramaları gerekir diye düşünüyorum.
Evet, acı ama gerçek acı diyelim.
Gerçek bu.
Evet, tabii sadece Çin'le sınırlı değil Türkiye Müslümanlara yönelik bu tür uygulamaların yaşandığı yerler. Çin'den sonra Hindistan'da da İslami isimler değiştirilmeye başlanmış hocam. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine yer alan Faizabad, Hinduizmin tanrılarından Rama'nın doğum yerine yakınlığı gerekçesiyle ismi değiştirilerek Ayoda yapılmış ve daha birçok isim değiştirilmiş. Tabii bu da yeterli değil, bu da bir durduğu yer değil. Aynı zamanda Hindistan'da daha önce Taç Mahal Türbesi'nde cuma namazını yasaklayan Yüksek Mahkeme vakit namazlarına da engel getirmiş. Abdesthaneleri kapatmış Taç Mahal'de. Hindistan'da da bu tür gelişmeler var Müslümanlar aleyhine.
Şöyle, Hindistan'ın nüfus ve demografik yapısına baktığımızda, işte İngiltere'den bağımsızlığını elde ettiği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947-48'deki yapısıyla bugünkü yapısını karşılaştırdığımızda, birincisi dünyanın önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde en kalabalık ülkesi olacak.
Evet.
Çin'i geçecek Hindistan. Şu an 1-250-1-300 civarında bir nüfusa sahip. 1950'lerde oradaki Müslümanların oranı %8,5 idi.
Evet.
Şu anda %15 civarında. Yani Hindistan'ın nüfusu artıyor. Fakat Müslümanların oranı, bakınız, 8,5-9'lardan şu an 15'lere geldi. Ve bu da oradaki yerel yöneticileri rahatsız etmeye başladı. Yani bunlar oransal olarak, bir de ekonomik olarak da Müslümanların durumu iyi olması, baskıların ve ırç artmasına ve ırkçılığın hortlamasına sebep oluyor.
Evet.
İşte oradaki yerel idarecilerin bir kısmı işgüzarlık olsun diye, bir kısmı ırkçılığından dolayı mesela Allahabad olan ismini,
evet,
değiştiriyor. Yani ta bu Ekber Şah ve onun oğlu zamanında konulan bir isim, yani 1580'li yıllarda konulmuş bir isim, bugün, hı-hı, değiştiriliyor. Yani 1580'den bu yana bir şehrin ismi varsa bugün ne oldu da değişiyor dediğimiz zaman bunu evet. bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Ama Hindistan'da tıpkı Afrika gibi gelecekte çok konuşacağımız bir coğrafyadır. Yine bilgilendirme açısından söylüyorum. Afrika kıtasındaki 54 ülkenin toplam nüfusu 1 milyar 200 civarında. Hindistan'ın nüfusu tek başına 1 milyar 300 civarında. Evet. Yani tek başına Hindistan bütün Afrika'nın toplamından 100 milyon daha fazla.
Evet.
Böyle bir insan potansiyelinin olduğu yer. Aynı zamanda da 200 milyon civarında bir Müslüman nüfusun yaşadığı bir yer. Yani Türkiye'nin nüfusunun 81 milyon olduğunu düşünürsek sadece o %15'lik nüfus 200 milyon bir Müslüman nüfusa denk geliyor evet. Hindistan'da. Onun için Hindistan gelecekte çok daha fazla konuşmaya değer bir coğrafya
evet.
olduğunu burada belirtmemizde fayda var.
Peki hocam, son olarak Avrupa'ya bakalım. Avrupa ülkeleri terör örgütü PKK ilişkileri açısından bakalım. Şöyle bir gelişme yaşanmış. Avrupalıların yine PKK'ya olan desteklerini göstermesi bakımından terör destekçisi Avrupalılar Komutan Aryan adındaki PKK belgeselini Avrupa Parlamentosu'nda izletmişler. Türkiye'nin kendilerini bitirme aşamasına geldiğini itiraf eden teröristler de dev ekrandan takip edilmiş. Avusturya'da da farklı şeyler yaşanıyor. Kısaca dinleyelim sizden hocam, neler oluyor Avrupa'da, bu PKK seviciliği ne zaman bitecek?
Şimdi öncelikle Avrupa Birliği'nin bu PKK'ya olan sempatisi nereden geliyor? Onu bilmemizde fayda var. Türkiye 1958 Roma Anlaşması'yla kurulan Avrupa Birliği'ne ilk müracaat edenlerden biridir Avrupa ve 1980'li yıllarda Özal döneminde üyelik süreci başladı ve 50 yılı geçmiş olmasına rağmen de üye olamadık.
Evet.
Şimdi Avrupa Türkiye'nin cazibesinden vazgeçemiyor. Yani bir İstanbul'dan, Ege'den,
Akdeniz'den
vazgeçemiyor. Fakat bu kadar büyük bir kütleyi de bünyesine almak istemiyor. İşte PKK'ya olan ilgisi de oradan kaynaklandı. PKK'nın içerisinde sadece Kürtler yok, yani Ermeniler var, bizim hı hı. aşırı solcu Türkler var evet. ve bunlar marifetiyle Türkiye'nin de Fırat'ın doğusundan bir parça koparıp batı yarısını bünyesine katmak istiyorlardı.
Evet.
Yani bu PKK'lılar sandıkları gibi Kürtlere bir iyilik yapmak değil, Türkiye'den koparlarsa Avrupa Birliği'nin işte etini alıp kemiğini geride bırakma hesabı, yani Türkiye'nin en böyle gelir getiren en cazip yerlerini birliğe alıp gerisini. Bunun için de bu PKK'yı desteklediler 10 yıllardan evet. beri. Fakat bir süre sonra bu besleyip büyüttükleri yılan ejderha oldu. Kendi hı-hı. başlarına bela olmaya başladı ve Avrupa Parlamentosu'nu basmaya kadar
evet,
gitti.
Evet.
Gemi azıya aldılar. Çünkü yani yılanla çuvala girmek gibi bir şeydir yani teröristle bir araya gelmek. Ve bunu bazı dönemlerde de işte Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanırım diye düşündüler. Ve şu anda Alman polisi başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki polis ve istihbarat evet. istese bunların hepsinin elebaşılarını bir gecede toparlayabilir. Hı-hı. Kimin nerede yatıp nerede kalktığını. Onlar çok iyi bilirler. Fakat bunların önünü açmalarının sebebi hep böyle Türkiye'ye karşı ellerinde bir koz olsun diye bekletiyorlar. Ve bunların yapmış oldukları en son hainlik Avusturya'da. Avusturya hükümetine bizim o seçmen listesini verdikleri söyleniyor. Yani Avusturya'nın son çıkardığı kanunlarda çifte vatandaşlığı kaldırdılar. Dediler ki ya Avusturya vatandaşı olacaksın ya da Türk vatandaşı olacaksın. Şimdi Avusturya vatandaşlığına geçip de Türk vatandaşlığını da bırakmamış olan fakat bunu da beyan etmeyen bazı insanlar seçimlerde oy kullanmışlar ve bunlar da AK Parti oyu kullandı vesaire diye bu insanların isim listesini 30 bin kadar kişinin isim listesini götürüyorlar, Avusturya hükümetine veriyor, bizim oradaki PKK vesaire onların sempatizanları.
Evet.
Şimdi onların sınır dışı edilip edilmemek konusu vesaire, yani hainliğin dibi yok yani.
Evet.
Bu nedenle şu anda baktığımızda 1000 yıl geriye de gitsek, bugün de baksak olaylara şunu görüyoruz. Bize en büyük zararı bizim içimizden çıkan hainler vermiştir hep.
Evet.
Yani dış düşmana karşı bu vücut şerbetlidir. Yani en zayıf olduğumuz anlarda bile düşmana karşı hep bir olmuşuz, göğüs germişiz ve
püskürtmüşüz.
Ama bizi yıkan hep içimizden çıkan hainlerin varlığı olmuştur. Onun için de bunlara karşı da dikkatli olmamız gerekir. Bu bazen PKK kılığında olur, bazen başka bir kılıkta olur ama Allah bu millete güç kuvvet versin, adalet duygusunu diri tutsun ve bütün insanlık ve medeniyet coğrafyamız güçlü bir Türkiye görmek istiyor. Silahlı kuvvetleriyle, ekonomisiyle ve kendi iç barışını sağlamış bir Türkiye'yi görmek istiyoruz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızı bu haftada noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, haftaya bir başka medeniyet coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim. Hoşça kalın.